yorumunu yapmakta olduğumuz Eski Antlaşmadan Yasanın Tekrarı 17. bölüme geldik. Konu putperestlik ve yetkiye karşı gösterilen itaatsizlik ölüm ile cezalandırılacaktır ve krallarla ilgili yasa. 17 ve 18. bölümlerde kralları, kainleri ve peygamberleri kontrol altına alacak yasalara rastlarız. İsrail ulusunda yetkiye sahip olan makamlar bunlardı. Kral, kahin ve peygamber. Tanrı bu insanların yönetilebilmesi için demokrasi kurmadı. Teokrasi yani Tanrı yetkisini kurdu. Tanrı bu üç görev için ayrı ayrı yasalar verdi. Tanrınız Rabbe herhangi bir özürü, kusuru olan sığır ya da koyun kurban etmeyeceksiniz. Tanrınız Rab bundan tiksinir diyor yasanın tekrarı 17. bölüm 1. ayette. Tanrı yaratılan her şeyin ilk doğanının kendisine ait olması gerektiğini buyurmuştu. Bunun yanı sıra ona sunulacak olan her kurbanın kusursuz olmasını talep ediyordu. Eski Antlaşmanın son kitabını okursanız göreceksiniz ki Tanrı Malaki peygamber aracılığıyla kendi halkını birçok konuda suçlamaktadır. Bir liste veriyor. Onlar üzerine indirdiği yargısına neden olan günahları sıralıyor. Bu suçlamaların en başta geleni onların Tanrı'ya hasta ve sakat hayvan sunmalarıydı. Diyelim ki bir çiftçinin çok güzel, sağlıklı bir boğası vardı ve bunu kendisi için saklamak istiyor. Bir gün ahıra gider ve bir de ne görsün? Bu güzelim hayvan hastalanmış. Hemen oğullarını çağırıp onlara şöyle dediğini varsayalım. Hadi elinizi çabuk tutun çocuklarım. Bu hayvan ölmeden tapınağa yetiştirelim ve onu orada Rabbe kurban olarak sunalım. Şimdi boğanın tapınağa götürüldüğünü gören komşular aşk olsun bizim Moşe'ye diyecek. Bakın ne kadar dindar bir adam. En iyi hayvanını Rabbe sunuyor. Ancak tüm yürekleri iyi bilen Tanrı diyor, ben bu sunuyu kabul edemem. Böyle bir sunu anlamsızdır, ikiyüzlülüktür ve böyle bir yaklaşım bana bir hakarettir. Biliyor musunuz, Mesih imanlılarının çoğu Rab ile olan bu alandaki ilişkilerinde kontrol edilebilselerdi çoğu tutuklanıp cezaevine atılacaktı. Dünya ile dünyadaki insanlar ile bu şekilde iş yapacak olsaydık birçoğumuz hapse girerdik. Her birimiz kendimizi yoklamalıyız. Parasal sorumluluklarımızda Rab'be karşı dürüst davranıyor muyuz? Şimdi yanlış anlamayın. Tanrı'nın paraya ihtiyacı yoktur. O fakir değildir. Her şey ona aittir. Altın, gümüş, dağlardaki tüm hayvanlar, her şey onundur. Bizim ona istemeyerek verdiğimiz hasta bir ineğe ya da boğaya Tanrı'nın hiçbir ihtiyacı yoktur. Aslında biz Tanrı'ya hiçbir şey veremeyiz. O zaman sormalıyız. Tanrı neden insanlardan sunu ister? Bizim ona sunu getirmemize izin verir. Çünkü biz kendimiz bunu yapmakla Tanrı'nın bereketine sahip oluruz. Tanrı'ya karşı cimri bir şekilde davrandığımızda aslında kendimizi onun bereketlerinden mahrum ederiz. Düşünelim o zaman. Rabbin işi için ne yaparız? Onun kilisesinin gelişmesi yani imanlılar topluluğunun gelişmesi, egemenliğinin kurulması için bağışlarımız nasıldır? Birçok Mesih imanlısı eski püskü giysilerini, çürük ürünlerini Rab'be vermeye girişir. Değerli kardeşim, Tanrı bizim artıklarımızı istemez. Ona verebileceğimizin en iyisini ister. Tanrınız Rabbin size vereceği kentlerin birinde aranızdan onun antlaşmasını çiğneyip gözünde kötü olanı yapan bir erkek ya da kadın çıkar ve buyruklarıma aykırı olarak gidip başka ilahlara tapar, onların, güneşin, ayın ya da bütün göksel cisimlerin önünde eğilirse ve bu olay size bildirilirse duyduklarınızı iyice araştırın, duyduklarınız doğruysa ve bu iğrenç olayın İsrail'de yapıldığı kanıtlanırsa bu kötülüğü yapan erkeği ya da kadını kentinizin kapısına çıkarın ve taşa tutarak öldürün diyor yasanın tekrarı 17. bölüm 2-5 ayetler arasında. Burada Rab putperestliğe karşı kesin bir yasa verdi. Bu ve başka örneklerden anladığımız kadarıyla 10 buyruktan biri olan bu buyruğa ve diğer buyruklara karşı gelen kişi öldürülecekti. Bugün biz kendimizi o kadar uygarlaşmış, sevecen, merhametli kişiler olarak görüyoruz ki birçok ülkelerde, özellikle Batı dünyasında idam cezasını ortadan kaldırdık. Bunun sonucu olarak diyebilirim ki idam cezası olmayan ülkelerde anarşik bir durum yaşanmaktadır. Birisi adam öldürüyor ve bunun karşılığında hapse giriyor. Af yasası çıkarılıyor ve serbest bırakılan katil tekrar adam öldürüyor. Tanrı insan yüreğini bildiği için bu yasaları verdi kardeşim. Onun yolları en doğru yollardır. İlahlara tapmanın, putperestliğin cezası ölümdü. Burada fark edeceğiniz gibi putperestlikten söz eder. Putperestlik o zamanın kültürlerine iyice yerleşmiş bir şeydi. Eski Yunan mitolojisi ve Uzak Doğu'nun putperest tapınma ortamları güneş, ay ve yıldızları diri tanrının yerine koymuştu. Yunan mitolojisinde olduğu gibi Uzak Doğu'nun inancında da çok tanrılara tapınılırdı. Yunan mitolojisinde Apollos güneş tanrısıydı ve Diana da ay tanrıçasıydı. Bugün Diana'nın başka bir adı Artemis'tir. Kocaman heykelini Selçuk Müzesi'nde görebiliriz. Dünyanın yedi harikasından biri sayılan Artemis Tapınağı'nın kalıntılarını ve özellikle o tek sütunu yine Selçuk'ta görebiliriz. İnsanlar Yaradan'a tapacakları yerde yaratığa taptılar ve hala aynı mentalite, zihniyet günümüzde de süre gelmektedir. Tüm bunlar ne zaman başladı? Ben diyorum ki bunlar Babil Kulesi ile başladı. Babil Kulesi Tanrı'ya karşı onların bir araya geldikleri bir merkezdi. Neden? Çünkü onların çocuksu düşüncelerine göre Tanrı tufanı göndermişti ve onlar da şimdi Güneş Tanrısı'na tapacaklardı. Çünkü Güneş asla tufan göndermezdi. Burada bu düşüncenin ilginç tarafı şu ki Güneş'in yağmura yardım ettiğini bilmiyorlardı. Havaya bulutları çeken Güneş'in ısısıdır. Isınan su buhar olup göğe yükselir ve sonunda bulutlar oluşunca yağışa dönüşür. O zamanın putperest düşüncesi o kadar tam değildi. Bilim alanında ise bilgileri kısıtlıydı. Günümüzün bilimi de sanımcı o kadar tam sayılamaz. Sürekli düzeltmeler ve eskiyi ıskartaya çıkaran yeni buluşlar çıkıyor önümüze. Eski buluşlar ıskartaya çıkarıldığına göre yenisi de bir gün aynı yere gidecektir. Yani bilgimiz azdır. Babil Kulesi'nin insanları güneşe, aya ve yıldızlara tapındılar çünkü bunları yakın bir dost gibi görüyorlardı. Bunları yaratmış olan Tanrı'ya tapınacakları yerde onun yarattığı şeylere tapındılar. Tanrı onların putperestliğini bu şekilde yargılamakta haklıdır sanıyorum. Ölmesi gereken iki ya da üç kişinin tanıklığıyla öldürülecek, bir kişinin tanıklığıyla öldürülmeyecek diyor 6. ayette. Bakın, Tanrı suçsuzu ne kadar büyük bir özenle korumak istiyor. Gelişigüzel bir tanıklıkla adalet yerine gelemez. Birisi komşusuyla geçinemiyor diye hemen yetkililere koşup komşusunu güneş tanrıçası Aştarot'a, Babil'in tanrısı Baal'a ya da Afrodit gibi başka tanrılara tapınmakla suçlayamazdı. Suçlayabilirdi ama bir kişinin bu konuda suçlu ilan edilebilmesi için bir iki tanık daha olmalıydı. Bakınız, bizim toplumsal yapımızda tek bir kişinin tanıklığı bir başkasını dar ağacına ya da elektrikli sandalyeye götürebilir. Ben şahsen buna karşıyım. Buna izin verilmemelidir. Böyle hayati durumlarda Tanrı her zaman birden fazla tanık gerektiğini vurguladı. Tanrı insan ile olan ilişkilerinde her zaman adil davranır. Teokratik bir yöntemde davalar her zaman ya bir kahin ya da Tanrı'nın atamış olduğu bir yargıç tarafından görülecekti. Teokratik bir devlette kararları veren, yasaları koyan Tanrı'dır. Teokratik bir devletin bir krala ihtiyacı olmamalıdır. Biliyoruz ki daha sonra İsrail oğulları bir kral isteyecekler ve Tanrı onların bu isteğini yerine getirecektir. Mezmurlarda şöyle yazar: Tanrı onlara istediklerini verdi ama kemirici bir hastalık gönderdi aralarına. Bu ayet onların çöldeki tecrübelerine değinir ama prensip olarak her durumda geçerlidir. Çöldeyken gıda maddesi olarak man adındaki yiyecek onlara yeterliydi ama onlar et istediler. Tanrı da onlara et verdi ama aynı zamanda hastalık geldi. Teokratik bir yönetim onlar için en uygun bir şeydi ama çevrelerindeki uluslara bakıp bizim de bir kralımız olsun dediler. Tek kralları Rab Tanrı'ydı. Tanrı da onlara istediklerini verdi ama başlarına bir sürü bela geldi. Bazen biz de bize yararsız olan şeyleri Rab'den isteriz. Rab lütufkar olduğu için bize vermek istemez, bizi bekletir ama çok ısrar edersek bazen istediğimizi verir. Ve bizim de başımız belaya girer. Tanrı onların ileride bir kral isteyeceklerini bildiği için şimdiden kral ile ilgili buyrukları da onlara veriyordu. Eğer kentlerinizde adam öldürme, dava, saldırı konusunda yargılamada sizi aşan sorunlarla karşılaşırsanız Tanrınız Rabbin seçeceği yere gidin diyor 8. ayette. Diyelim ki çok önemli bir konu üzerinde tartışırken iki kişi hemfikir olamıyor. O zaman sorun nasıl çözülecekti? Her iki tarafın iddiası ikna edici gözüküyor olsa bile ne yapılmalı? Sorunlarınızı Levili kahinlere ve o dönemde görevli yargıca götürüp soruşturun. Yargı kararını onlar size bildirecekler. Rabbin seçeceği yerden size bildirilen karara uymalı, size verilen öğüdü tutmaya dikkat etmelisiniz. Size öğretilen yasa ve verilen karar uyarınca davranın. Size bildirilenin dışına çıkmayın diyor 9-11 ayetler arasında. Yasa güncel hayatta ortaya çıkabilecek her durumu tüm ayrıntısıyla kapsamadığı için bazı anlaşmazlıkların çözümlenebilmesi için kahine gidilirdi. Ancak kahin her ne karar verirse ona bağlı kalınacaktı. Kahinin verdiği karara itaat etmemek ölüm cezasını gerektirirdi. Bu kuralın uygulandığını kutsal kitapta yalnızca bir yerde görebiliriz. Haggai kitabına bakarsanız 2. bölüm 11. ayette bunun bir örneğini görebilirsiniz. Eminim ki buna benzer birçok olaylar olmuştu. Eğer yasa bir durum hakkında kesin yargı verecek durumda ise anlaşmazlık durumunu kahine götürmeye gerek yok. Ancak yasa bu durumda belirsiz ise sorunu kahine ya da yargıca götüreceklerdi ve verilen karar kesin olacaktı. Her iki tarafın da bu karara bağlı kalması, itaat etmesi beklenirdi. Tanrı biliyordu ki zaman gelecek, bu halk ondan bir kral tayin etmesini isteyecektir. Çevrelerindeki diğer ulusların kralları vardı. Onlar da modaya uymak isteyeceklerdi. Ta baştan Rab onlara kral tayin edildiği zaman bu kralın İsrailli olması gerektiğini, bir yabancının kral olamayacağını söyler. Kral çok sayıda at edinmemeli. Daha çok at satın almak için halkı Mısır'a göndermemeli. Çünkü Rab size bir daha o yoldan dönmeyeceksiniz dedi. Atayacağınız kral yüreğinin Rab'den sapmaması için çok kadın edinmemeli, büyük ölçüde altın, gümüş biriktirmemeli. Yasanın tekrarı 17, 16 ve 17. ayetler. İşte burada kralı ilgilendiren yasaları görebiliriz. Şimdi bu kurallara göre Kral Süleyman'ın durumuna bakarsak bunlara karşı geldiğini hemen görebiliriz. İlkin atlarının sayısını arttırdı. İsrail'in Megiddo denilen yerine giderseniz orada sizi etkileyen ilginç bir şeyle karşılaşırsınız. Bu ileride yer alacak olan Armagedon meydan savaşının bu meydanda olacağı değildir. Daha çok Kral Süleyman'ın ahırlarının kalıntılarıdır. Süleyman'ın ahırları o kadar büyüktü ki at yarışları için kullanılan en büyük ahırları bile gölgede bırakırdı. Süleyman peygamberin bu ahırlarını ek olarak başka ahırların kalıntıları da kazılarda ortaya çıkarılmaktadır. Süleyman denilen bu adam kendi kafasına göre dört nala koşuyordu ama Tanrı'ya doğru değil. Onun yasalarını hiçe saymıştı. Tanrı onları bu konuda uyarmıştı. En iyi atlar Mısır'da yetişirdi ve Mısırlılarla işleri olmasın diye atların sayısını çoğaltmamalarını söylemişti onlara. Süleyman peygamber yalnızca atlarını çoğaltmadı. Aynı zamanda karılarını da çoğalttı. İsrail üzerine daha tek bir kral bile atanmadan önce Tanrı onları bu konuda uyarıyor. Bu yoldan gitmeyin, dikkatli olun diyor. Buna rağmen Süleyman'ın çok ama çok sayıda karısı vardı. Sonunda bu koskocaman bilgeli Süleyman'ın yüreğini Tanrı'dan soğutan onun karıları olmuştu. Üçüncü uyarı altın ve gümüş konusundaydı. Süleyman bu noktada da Tanrı'nın yasasına karşı geldi. Aslında altın ve gümüş toplamayı Davut peygamber başlatmıştı. Davut önce bunu Rabbin tapınağı için topluyordu. Tapınağın kurulması için altın ve gümüş gerekliydi. Süleyman peygamberin zamanında tapınak inşa edildikten sonra Kral Süleyman kendi zevki için altın ve gümüş toplamaya devam etti. Süleyman'ı asıl mahveden buydu. Altın ve gümüş konusunda gözü dönmüştü. Sonunda insanlardan o kadar vergi aldı ki krallığın ikiye bölünmesine neden oldu. Bu bölünme Süleyman'ın zamanında gerçekleşmedi ama ölümünden sonra oldu. Yine de buna yol açan Süleyman'ın altın gümüş hırsıydı. Kral tahtına oturunca Levili kahinlerin koruması altındaki kutsal yasanın bir örneğini kendisi bir kitaba yazacak. Bu yasa örneğini yanında bulunduracak, yaşamı boyunca her gün onu okuyacak öyle ki Tanrısı Rab'den korkmayı, bu yasanın bütün sözlerine ve kurallarına uymayı öğrensin. Kendini kardeşlerinden üstün saymasın, yasanın dışına çıkmasın, kendinin ve soyunun krallığı İsrail'de uzun yıllar sürsün diyor yasanın tekrar 17. bölüm 18-20 ayetler arasında. Kral, Tanrı sözünü hevesle okuyan, onu seven ve uygulayan birisi olacaktı. Şahsen ona ait yasa tomarları olması gerekiyordu. Hayatı boyunca bu yasa kitabını her gün okuyacaktı. Bu, değerli dostum, bizim için de geçerlidir. Yani Tanrı'nın sözünü okumak. Nasıl ki bir insanın her gün besine ihtiyacı vardır. Yani her gün yemesi gerekir, içmesi gerekir. Bunun gibi Mesih imanlısı da her gün Tanrı'nın sözünü okuması, onun üzerinde derin derin düşünmesi ve güncel yaşamda gereken besini, ruhsal besini Tanrı sözünden alması gerekir. Tanrı sözü 2. Timoteus 3.16'da şöyledir. Tüm kutsal yazı Tanrı esinlemesidir. Gerçeği öğretmeye, yüreği eleştirmeye, yaşamı düzeltmeye ve doğruluk yolunda eğitmeye yarar. Öyle ki Tanrı adamı yetkin olsun, her iyi iş için donatılsın. Tüm kutsal yazı Tanrı'nın esinlemesidir. Tanrı'nın sözüdür. Peki ne yapar Tanrı sözü? Tanrı sözü bize gerçeği öğretir. Tanrı sözü bizim yüreğimizi eleştirir. Tanrı sözü bizim hayatımızı düzene koyar ve bizi doğruluk yolunda eğitir.